Kitabın adı İnsanları Seveceksin. Yazarı Erik Maria Remarque. 41. ayrım. Marie tekrar kendine geldi. Bütün öğlenden sonrayı gittikçe artan bir can çekişmeyle geçirmişti. Şimdi Steiner'i tekrar tanıyordu. Kadın ürkmüş gibi, "Sen hala burada mısın?" diye fısıldadı. "Elbette. Artık istediğim kadar burada kalabilirim Marie." "Bu da ne demek? Genel af çıktı. Bundan ben de faydalanıyorum. Korkmana hiç lüzum yok. Artık hep burada, senin yanında kalacağım." Kadın derin derin düşünerek Steiner'e baktı. "Joseph, beni teselli için bütün bunları söylüyorsun." "Hayır Marie, genel af çıktı." Odanın dip tarafında bir şeyler yapan hemşireye döndü. "Öyle değil mi hemşire? Artık dünden beri benim için ele geçmek diye bir tehlike yok, değil mi?" Hemşire ağzının içinden konuşuyormuş gibi, "Evet," dedi. "Rica ederim, biraz yaklaşın. Karım bunu sizin ağzınızdan iyice duymak istiyor." Hemşire hep aynı eğik vaziyette duruyordu. "Bir defa söyledim ya işte." "Marie, ah yalvarırım size hemşire," diye fısıldadı. Bir sükut oldu. Hasta kadın fısıldar gibi bir sesle tekrar etti. "Yalvarırım hemşire." Hemşire isteksiz isteksiz yaklaştı. Hasta büyük bir çaba göstererek bakıyordu. "Steiner, öyle değil mi hemşire? Burada kalmamda dünden beri artık hiçbir tehlike yok, değil mi?" diye sordu. Hemşire "evet" diyebildi. "Artık benim için ele geçmek diye bir tehlike yok, değil mi?" "Evet, teşekkür ederim hemşire." Steiner, ölmekte olan bu kadının bakışlarının nasıl da sönükleştiklerini gördü. Kadında ağlamak kudreti bile kalmamıştı. "Şimdi her şey düzeldi Joseph," diye fısıldadı. "Oysa şimdi ben tam bana ihtiyacın olacağı bir sırada senden ayrılmak zorundayım. Hiçbir yere gitmeyeceksin Marie. Şu anda ayağa kalkabilmek ve seninle beraber gidebilmek isterdim. Beraberce buradan gideceğiz Marie." Kadın uzun müddet aynı vaziyette kaldı ve hep kocasına baktı. Yüzü kül gibi olmuştu ve kemikler tamamıyla meydana çıkmıştı. Saçlar sanki bir gece içinde ölüvermişler gibi bütün parıltılarını kaybetmişler ve cansızlaşmışlardı. Steiner bütün bunları hem görüyor hem de görmüyordu. Onun fark edebildiği tek şey nefesin henüz kesilmemiş olmasıydı. Hasta yaşayabildiği müddetçe Steiner için Marie gençliklerinin ve ortaklaşa bir ömrün kadını olmakta devam edecekti. Odaya akşam çökmekteydi. Dışarıdan kapının arkasından doğru Steinbrenner'in sinirli sinirli gırtlağını temizlediği duyuluyordu. Marie'nin soluğu bir körüyü andırmaktaydı. Fazlalarla duyuluyordu. Nihayet dinen hafif bir rüzgar gibi yavaşladı ve duruverdi. Steiner buz gibi soğuyuncaya kadar ölünün ellerini bırakmadı. Bu buz gibi soğuyan ellerle beraber Steiner de ölmekteydi. Dışarıya çıkmak üzere ayağa kalktığı zaman bir insanın hareketlerini taklit eden bir çuval parçası, hiçbir hissi kalmamış yabancı bir insandan başka bir şey değildi. Lakayt bakışlarını hemşirenin üzerinde dolaştırdı. Odadan çıkınca onu Steinbrenner ve birisi daha karşıladılar. Steinbrenner, "3 saatten fazladır seni bekliyoruz," diye homurdandı. "Bu meseleye sık sık temas edeceğimizden emin olabilirsin." "Bundan eminim Steinbrenner. Senin bu gibi işleri yapacağından hiç şüphem yok." Steinbrenner dudaklarını yaladı. "Bana Bay Komiser diye hitap edildiğini herhalde bilirsin." "Nasıl, öyle değil mi Steinbrenner? Ve sen diye bana hitap etmeye istediğin kadar devam et. Fakat sevgilim, her defasında haftalarla kanlı gözyaşına mal olacağını sakın unutma. Seninle meşgul olmak için artık bol bol vaktim var." Steiner iki muhafızın ortasında merdivenleri iniyordu. Tatlı bir akşamdı. Beyaz bir dönemeç yapan dış duvarın yere kadar uzanan pencereleri ardına kadar açıktı. Havada bir benzin ve bir bahar müjdesinin kokuları vardı. Steinbrenner ağır ağır keyifli keyifli "Seninle meşgul olmak için çok vaktim var," diye tekrarladı. "Yaşadığı müddetçe bu iş için vaktim var demektir. Hem isimlerimiz de ne güzel uygun düşüyor. Steiner ve Steinbrenner. Dur bakalım bu işi de nasıl halledeceğiz?" Steiner dalgın dalgın başını salladı. Meyilli olarak yapılmış açık pencere gittikçe büyüdü, yakına geldi. Adam akıllı yaklaştı ve Steiner Steinbrenner'i pencereye doğru bir itti, üstüne sıçradı, sonra onunla birlikte boşluğa bıraktı kendini. Maril perişan ve kederli bir tavırla, "Parayı hiç tereddütsüz alabilirsiniz," dedi. Steiner bunu siz ikiniz için bıraktığını bana ısrarla söylemişti. Geri gelmediği takdirde size verecektim. Kern başını salladı. Henüz gelmişti. Üstü başı parça parça ve pis bir haldeydi. Verdun Oteli'nin katakombunda oturmuş Maril ile konuşuyordu. Dijon'dan itibaren bir kamyon kafilesine yardımcılık ederek seyahat etmişti. Tekrar gelecek dedi. Steiner tekrar gelecek. Maril biraz sertçe, tekrar gelmeyecek karşılığını verdi. Aman yarabbi, bu bir türlü bitip tükenmeyen tekrar geleceklerinizle insanı büsbütün çileden çıkarmayın. Steiner tekrar gelmeyecek. İşte alın okuyun. Cebinden çıkardığı kırış kırış olmuş bir telgrafı masanın üstüne attı. Kern alıp düzledi Berlin'den. Verdun Oteli'nin sahibi kadına çekilmiş. Kern, doğum günü münasebetiyle candan tebrikler Otto diye okudu ve Maril'e bakarak sordu. Bu da ne demek? Bunun manası Steiner enselendi demektir. Bu şekilde mutabık kalmıştık. Dostlarından biri bu telgrafı çekecekti. Zaten bu önceden de belliydi. Ben hemen söylemiştim kendisine. Haydi bakalım şu kirli şeyleri alın artık. Maril paraları kendinin önüne doğru sürdü ve 2240 franktır dedi. Durun, bir şey daha var. Para çantasını çıkardı ve içinden iki küçük defter aldı. Bunlar da Bordo'dan Meksika'ya kadar vapur bileti. Portekiz Taço'da şilebi için. Size ve ruta mahsus. Ayın 18'inde hareket ediyor. Bunları paranın öte yanı ile aldık. Bu gördüğünüz miktar oradan artandır. Vizeler de hazır. Komitede duruyor. Kern defterden gözünü bir türlü ayıramıyordu. Aptallaşmış gibi. İyi ama dedi. Maril terslikle sözünü kesti. Fakatı makatı yok. Güçlük çıkarmanın sırası değil Kern. Zaten fazlasıyla zahmete mal oldu bunlar. Bir sürü rastlantılarla ancak 3 gün önce tamamlandı. Mültecilere Yardım Komitesi Meksika hükümetinden 150 muhacir göndermek izni aldı. Herkesin kendi yol parasını vermesi şartıyla. Zaman zaman olan mucizelerden biri. Klasman bu işle ilgilendi. Gecikmeye meydan bırakmadan hemen ikinizin adını yazdırdık. Öyle ya, artık seyahat parası da var. Maril sustu. Bir müddet sonra Alsaslı şişman garson kadına Yvonne dedi. Bana bir kiraz rakısı getirin. Yvonne başıyla hay hay işareti yaptı. İri kalçalarını çalkalaya çalkalaya mutfağa yollandı. Maril garson kadının arkasından bağırdı. İki tane getirin. Yvonne arkasına döndü ve bu işi nasıl olsa yapacaktım dedi. Bay Maril. Âlâ, aklı başında hiç olmazsa bir kişiye rastladım. Maril Kern'e tekrar dönerek nasıl, bu arada aklın başına geldi mi diye sordu. Bütün bunların bir parça şaşırtıcı olduğunu kabul ederim. Eğer seyahat biletlerinizi ve vizenizi vilayete gösterecek olursanız vapurun yola çıkacağı tarihe kadar Fransa'da bir ikamet tezkeresi alabilirsiniz. Hatta memlekete gizli ve müsaadesiz girmiş olsanız bile komite bunu başardı. Yarın hemen müracaat edebilirsiniz. Sizin için bu çamurdan kurtulmanın tek çaresi. Öyle, ilk defasında bir ay, ikinci defasında da 6 ay hapis. Maril 6 aya, insanın bir ikinci defa enseleneceği ise %100 diyerek başını kaldırdı. Yuon önünde durmuş ve içinde 2 bardak bulunan bir tepsiyi masaya bırakmıştı. Bardaklardan biri tabii büyüklükteydi, öteki bardak da ağız ağza kiraz rakısıyla doldurulmuştu. Yuon bu sizinki diye sırıttı ve baş parmağı ile su bardağını işaret etti, hem de aynı fiyata. Teşekkür ederim. Akıllı uslu bir çocuksunuz vallahi. Evlenip de göz göre göre koca karı veya namuslu bir çilekeş olmanız çok yazık olurdu şerefe. Maril kadehi bir yudumda yarıladı ve şerefe Kern dedi. Ama siz neyi içmiyorsunuz? Bardağını masaya bıraktı ve Kern'in yüzüne ilk defa olarak dikkatle baktı. Bir bu eksikti dedi. Bir de ağlayacaksınız ha. Efendi, sen de hiç utanma yok mu? Kern ağlamıyorum cevabını verdi. Hem ağlayacak olsam da, ama lanet olsun her şeye. Bütün bu müddet zarfında ben hep geri geldiğim zaman Steiner'i burada bulacağım diye düşünmüştüm. Oysa şimdi siz benim elime paraları ve seyahat biletlerini tutuşturuyorsunuz ve Steiner mahvolduğu için de ben kurtuluyorum. Dünyada bundan daha melun, daha kör olası bir hadise olamaz. Yoksa ne demek istediğimi anlamıyor musunuz? Hayır, anlamıyorum. Bir şair gibi saçmalıyorsunuz. Sözlerinizin anlaşılacak bir yanı yok. Bu işler hep böyledir. Haydi bakalım şu bardağınızı boşaltın. Ha şöyle, yoksa bütün bunların benim de içime işlediğinin farkında değil misiniz? Doğru. Kern bardağı boşalttı ve tekrar kendime geldim dedi. Bir sigaranız var mı Maril? Elbette, al bakalım. Kern dumanı derin derin içine çekti. Katakombun yarı karanlığında birdenbire Steiner'in yüzünü görüyordu. Bir parça alaycı, öne doğru eğilmiş ve şimdi delikanlıya bir sonsuzluk kadar uzak gelen, Viyana hapishanesindeki gibi titrek mum ışıklarıyla aydınlanmış bu yüzün sahibi, sakin ve içten bir sesle ona ''Ne o küçüğüm'' diyor gibiydi. Kern ''Evet'' diye düşündü. ''Evet Steiner.'' Steiner, Ruth'un haberi var mı diye sordu. Evet, şimdi nerede? Bilmiyorum. Galiba mültecilere yardım komitesinde. Sizin geleceğinizi de bilmiyordu da. Doğru, ne vakit gelebileceğimi kesin olarak ben de bilemiyordum. Meksika'da çalışmak kabil mi? Evet, ne iş olduğunu ben de bilmiyorum. Fakat bir ikamet tezkeresiyle bir iş vesikası alıyorsunuz. Bu kadarı da sağlamdı. Kern, ben tek kelime İspanyolca bilmiyorum dedi. Yoksa orada Portekizce mi konuşuluyor? İspanyolca. Hemen öğrenmelisiniz. Kern başıyla evet der gibi işaret yaptı. Maril öne doğru eğildi ve birdenbire değişmiş bir sesle. Kern dedi. Pek bilmiyorum. Hem de hiç kolay iş değil bu. Fakat size şu kadarını söyleyebilirim. Hemen yola çıkın. Uzun boylu düşünmeye lüzum yok. Yola çıkın. Avrupa'dan çıkıp uzaklaşmaya bakın. Burada daha neler olup biteceğini şeytan bile kestiremez. Böyle bir talihi de kolay kolay bir daha ele geçiremezsiniz. Hem bu kadar çok bir parayı da bir arada bir daha bulmanıza imkan yok. Uzaklaşın çocuklar buradan. Ve Maril bardağını dibine kadar boşalttı. Kern, sizle beraber gelecek misiniz diye sordu. Hayır, yoksa para üçümüze yetmiyor mu? Ama bizim yanımızda da bir miktar vardı. Bununla alakası yok. Ben kalmak istiyorum. Bunun sebebini size imkan yok izah edemem. Sadece kalmak istiyorum. Ne olursa olsun bence bir. Bunu izaha ise imkan yok. Sadece böyle olduğunu biliyoruz. Bu da yeter. Kern, anlıyorum dedi. Maril, işte Ruth da geliyor cevabını verdi. Benim burada kalmaklığım ne kadar olağansa sizin buradan uzaklaşmanız da o kadar zaruri. Bunu da anlıyor musunuz? Evet Maril. Hele şükür. Ruth kapının ağzında bir an durduktan sonra Kern'e doğru atıldı. Ne vakit geldin? Yarım saat önce uçsuz bucaksız olduğu kadar kısa hem de çok kısa süren bir kucaklaşmadan başını kaldıran Ruth, biliyor musun ki? Evet, Maril hepsini anlattı. Kern etrafına bakındı. Maril artık görünürlerde yoktu. Ruth tereddütle, peki öteki işi de biliyor musun diye sordu. Evet, onu da biliyorum. Şimdi bunlardan bahsetmeyelim. Haydi gel, buradan gidelim, sokağa çıkalım, dışarıya gidelim. Buradan uzaklaşmak istiyorum. Haydi caddeye çıkalım. Peki, Champs Elysées'de yürüyordular. Akşamdı ve elma yeşili gökyüzünde solgun bir yarım ay vardı. Hava gümüş kadar parlak ve tatlı bir berraklık içindeydi. Bütün kahve taraçaları tıklım tıklım doluydu. Bir zaman hep böyle konuşmadan yürüdüler. Sonunda Kern, Meksika'nın ne tarafta bulunduğunu biliyor musun acaba diye sordu. Ruth başını hayır der gibi iki yana salladı. Pek o kadar tam tamına değil, fakat şu anda Almanya'nın bulunduğu yeri de artık bilmiyorum. Kern genç kıza baktı ve onu kucakladı. Şimdi bir gramer alıp İspanyolca öğrenmeli Ruth. Evvelisi gün ben bir tane aldım, hem de kullanılmış. Kern gülümsedi. Demek kullanılmış. Elbette bu işin içinden çıkacağız. Ne dersin sen Ruth? Genç kız başı ile tasdik etti. Hiç olmazsa bir parça dünya göreceğiz. Memlekette kalsaydık böyle şeylere imkan bulamazdık. Ruth öyle der gibi tekrar bir baş işareti yaptı. Yollarına devam ettiler. Round Point'ten geçtiler. Ağaçlarda ilk körpe yeşil sürüyordu. Erken yanmış lambaların ışığı altındaki kestane ağaçlarının dallarında topraktan geliyormuş gibi bir ateş çıtır çıtır yanmaktaydı. Tarhlar kabartılmıştı. Ve keskin bir toprak kokusu bu geniş caddede hiç eksik olmayan benzin ve makine yağı kokusu ile tuhaf bir surette karışıyordu. Bazı yerlerde bahçıvanlar şimdiden açmış nergis çiçeği göbeklerini tanzim etmişlerdi. Grup kızıllığı içinde ışıl ışıl yanıyorlar. Dükkanların kapandığı saatti. Gidiş geliş o kadar sıklaşmıştı ki ilerlemek imkansızlaşmaya başlıyordu. Kern Ruth'a bakarak ne de çok insan var dedi. Genç kız doğru cevabını verdi. İnsanlar öyle çoklar ki. 41. ayrımın sonu. Sayfa 395. Kitabın seslendirilmesi bitti. Kitap adı İnsanları Seveceksin. Yazarı Erik Maria Remarque. Seslendiren Sengül Yaşar Budanur. Seslendirme bitiş tarihi 28.12.2008.